چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Çeşme Cihan programı ile karşınızdayız. Programı Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran birlikte hazırladılar. Teknik masada sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kudret Bülbül ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Bülbül.
Hoş bulduk İpek Hanım.
FETÖ küresel ihanet şebekesi hakkında konuşacağız değerli hocam, bu hafta sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana gelen askeri darbe girişiminin halk başta olmak üzere emniyet güçleri ve vatanseverler tarafından bastırılması sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Bizler de bugün özel yayınımızda sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları öncesini ve sonrasını değerlendireceğiz. Değerli hocam, 15 Temmuz 2016 tarihinde ne oldu? O gece neler yaşandı? Bundan 3 yıl öncesine gidelim ve o gece neler yaşandı bir hatırlayalım isterseniz.
Öncelikle dinleyicilerimize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 15 Temmuz gibi bir facia, bir ihanet, bir kalkışma herhalde milletlerin tarihinde yok denecek kadar azdır. Belki de yoktur. Değineceğiz, konuşacağız. Çünkü milletin imkanlarını, devletin imkanlarını gizlice, sinsice, uzun 10 yıllar planlayarak, programlayarak, hedefleyerek ele geçirip millete bombalar yağdıran, devletin bütün kurumlarına sirayet ederek devletin uçağını, helikopterini, silahını milletine karşı doğrultan başka bir ihanet şebekesi neredeyse yoktur. Bunu 15 Temmuz'da bu millet çok acı bir şekilde yaşadı. Sonra da söyleyebiliriz ama 250'den fazla şehidimiz var. Öncelikle onları rahmetle, şükranla, minnetle analım ve gazi olan belki de milyonlarca insanımıza da bir kez daha teşekkür edelim. Ben belki kendi kişisel hikayemle giriş yapabilirim. 15 Temmuz'da Türkiye'de bir kamu kurumunun başkanlığını yürütüyordum. Akşam saatlerinde evime geldim. Evde, yani Çukurambar civarında bir yerde, yukarılarda sürekli bir uçaklar, helikopterler dolaşıyor. Olağanüstü bir hareketlilik var, çok net. Belki yeni nesil bunu çok anlamayabilir, bir tatbikat olarak düşünebilir ya da ne bileyim başka şekilde yorumlayabilir ama 40 ve üzeri nesil bunu otomatik olarak darbeyle ilişkilendirir. Çünkü maalesef tarihimizde buna dair çok fazla olay olduğu için geçmiş itibariyle bizim nesil ve bizden büyüklerimiz bunu doğal olarak acaba bir darbe girişimi var endişesiyle karşıladı. Ben de öyle yaptım. Sağdan soldan diyalog kurabileceğim, iletişim kurabileceğim insanlarla değerlendirme yaptık. Olağanüstü bir şeylerin gitmekte olduğu, hareket etmekte olduğu çok net bir şekilde ortada. Biz kendi aramızda naçizane mutlaka sokağa çıkılması gerektiği, mutlaka millet olarak tepki verilmesi gerektiğini düşünürken Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı geldi. Son derece anlamlı, son derece yerinde ve zamanında bir çağrıydı. Sokaklara, meydanlara, caddelere çıkılması gerektiği şeklinde. Tabii yine bizim biz ve bizden önceki nesil bunun anlamını bilir. Yani sokağa çıkmak demek demokratik ortamlarda bir protesto demek değildir. Çünkü tankların altında, uçakların altında sokağa çıkmaya cesaret etmek demektir. Bunun sonucunu az çok herkes tahmin eder. Bir de şöyle bir şey var. Geçmişte rahmetli Menderes, rahmetli Özal ya da darbelerle hayatını kaybetmiş ya da bir şekilde kuşatılmış bir nesilli bilenler bu kez böyle olmaması gerektiği konusunda daha fazla bilinçlilerdi. Ben de akşam işte artık saat 10-11 gibi o çağrıdan sonra abdestimi aldım. Çocuklarımla vedalaştım. Meydanlara çıktım. Evime yakın olduğu için AK Parti'nin önlerine gittim. İlk başta çok kalabalık değildik. Ama gittikçe on binler oraya artmaya başladı ve tepemizde uçaklar çok alçaktan uçuyorlar. Yani o günkü orayı, AK Parti Genel Merkezi'nin önünü düşünürsek burası da çok merkezi bir yer. Bir az ilerisinde Kızılay'da belki Genelkurmay var. Biraz solunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var. Dolayısıyla zaten üçgen şeklinde bir merkezi bir yer. Daha sonra sayılar inanılmaz arttı ve uçaklar çok daha alçaktan uçmaya başladılar. Tabii ses bombalarıyla daha da güçlü bir şekilde uçuyorlar. Ben orada milletimize bir kez daha hayran oldum. Yani on binlerce insana bir tek bomba atılsa belki on binlerce birlikte şehit olacağız. Ama bir tek Allah'ın kulu kenara kaçmaz mı? Bir tek Allah'ın kulu korkup bir yere sığınmaz mı? Ya da bir binanın içine girmez mi? Kesinlikle öyle değil. Allah-u Teala sanki o gün bu milletin gönlünden, yüreğinden korkuyu aldı. Başka bir zaman olur mu bilemiyorum ama ben bugün o zaman bunu çok net bir şekilde gördüm. Daha sonra sala sesleri, ezan sesleriyle birlikte daha bir güven geldi insanımıza. Ama orada şeyi de gördük işte biraz daha gecenin ilerleyen saatlerinde. İnsanımız bunu bilmiyor tabii. Bomba olduğunu da çok anlamıyor. Çünkü gündelik hayatta nerede görürsün uçaktan bir şeyler atılıyor. Mavimsi, beyazımsı, renkli bir şeyler gökten geliyor. Biz o gün az önümüzdeki topluluklara bunun atıldığını sanıyorduk. Çünkü gece çok daha yakın görünüyor mesafeler. Ama ertesi gün fark ettik işte külliyeye ve genelkurmaya atılmış. Onların bomba olduğunu bile insanlar çok bilemiyorlar. Ama dediğim gibi eğer üzerimize bırakılmış olsaydı ki bombalarla şehit olan insanlarımız da var. Görüyorsunuz tekrar o geceye dönmüş oldum. İsterseniz daha fazla duygusallaşmadan diğer sorulara geçelim.
Peki. Evet. Efendim FETÖ nedir? Nasıl bir örgüttür? Amacı, hedefi nedir? Şimdiye kadar neler yaptı? Anlatır mısınız?
Onlara da değinelim ama öncesinde belki bugünden geriye baktığımızda ben şöyle bir şükür modunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendi kişisel tarihimle devam etmem gerekirse 2010'da bir kamu kurumuna müsteşar yardımcısı olarak bir bakanlığa gelmiştim. İşte orada bir kamu kurumu da o bakanlığa bağlıydı. Müsteşar değişimi söz konusuydu. Olay ki değişen müsteşardan sonra biz müsteşar olabiliriz düşüncesiyle inanılmaz bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani 2010 sonlarındaydı galiba. Bir gece baktım ki gazetelerde, internet sitelerinde FETÖ ile ilişkili bütün gazetelerde, dergilerde bir kampanya, bir iftira kampanyası başlatılmış şahsımla ilgili. Manşette şu, Balyoz'dan müsteşarlığa. Güya biz Balyoz Ergonokon terör örgütüne destek veriyormuşuz. Eğer onlar iktidara gelirlerse biz de onlarla birlikte hareket edecekmişiz iddiası. Yani buna tabii insanlar, bizi tanıyan insanlar gülerler. Çünkü ben 28 Şubat döneminde de mağdur edilmiş, yıllarca kadrosu verilmemiş bir insanım. Hatta öyle ki Türkiye'de bulunduğu üniversitede doçent ve profesör kadrosu olmadığı halde tek doçentin asistan tutulduğu da tek örneğim. Yani bu kadar 28 Şubat sürecinde mağdur edilmiş birisi olarak o sürecin devamı olabilecek bir organizasyonla birlikte olabilmem hayal bile edilemez. Ama amaç ne? Esasen olası bir müsteşarlık söz konusu olursa bunu engellemek ve kendilerine yakın birilerini oraya getirmek. Bunu çok yaptılar o dönemlerde. Pek çok insanı mağdur ettiler. Niye Balyoz'la ilişkilendiriyorlar? O dönemi suçlayıcı argümanı o. O dönemde bunu çok kullandıkları için kendileri gibi olmayan, kendi örgütleri dışındaki herkesi bir şekilde onunla ilişkilendirdiler. Tabii 2010-11'e dikkat çekeyim. Çünkü o yıllarda Amerika'daki terörist başı çok daha saygıyla anılıyordu Türkiye'de. Bize iftira attıklarında onlar tarafından böyle bir şey yapılabileceği insanlar tarafından çok fazla kabule hazır değillerdi. Dolayısıyla pek çok insan bu iftiraya, bu şeye inanır hale gelmişti. Ve adeta bir korku imparatorluğu oluşturulmuştu. Yani onlara karşı bir şey yazılamıyor, onlara karşı bir şey söylenemiyor falan. Ben de o yıllarda bunları konuşmak için arkadaşlarımla çok daha telefonu vesaireyi bir tarafa bırakarak konuşuyorduk. Birkaç yıl sonra 17-25 Aralık'tan sonra yani FETÖ'nün yargıda yapıp işte belirli bakanları, Sayın Cumhurbaşkanımızı vesaireyi yargılama operasyonundan sonra insanlar daha fazla bunun farkına varmaya başladı. Bir anayasa profesörü, ismini vermeyeyim, Ankara'da bana dedi ki hocam dedi, böyle bir yapılanmanın var olduğunu Türkiye'de hiç kimse bize söylemedi. Bir tek sen söyledin dedi. Ben dedim ki hocam bu kadar hızlı gelme. Ben de size bu kadar rahat söylememişimdir. Sizi bir kenara çekmişimdir. Cep telefonlarını uzaklaştırmışımdır. Etrafta kimse var mı diye bakmışımdır. Kulağınıza eğilerek fısıl fısıl söylemişimdir dedim. Hoca da dedi ki evet aynen öyle yaptın dedi. Hala bugün nerede söylediğimi bile hatırlıyorum bu ifadeleri. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün bunları konuşabiliyorsak daha sonra Türkiye'de bunlar çok daha rahatlıkla konuşabilme noktasına gelmişsek bu gerçekten çok teşekkür edilmesi, çok şükredilmesi gereken bir şey. Yani o yıllarda bu kadar bir korku imparatorluğu yarattıkları bir ortamda bunların konuşulabileceği, bir gün bunların üzerine gidilebileceği hayal bile edilemezdi. Allah'a şükürler olsun. Milletimizin basiretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğiyle bu darbe girişimi büyük oranda atlatıldı ve bu günleri konuşabiliyoruz. Öncelikle buna teşekkür etmek gerekir, bunu ifade edeyim. FETÖ nedir? Nasıl bir harekettir? Biraz buna değinelim isterseniz. Tabii FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir hareket değil, küresel bir hareket. Küresel bir işgal hareketi olarak da ifade edebiliriz. 150'den fazla ülkede örgütlendiği ifade ediliyor. FETÖ'yü tabii Türkiye'de anlamak da kolay değil ama dış dünyanın anlaması hiç kolay değil. Çünkü bizim tarihimizde de bu şekilde kendisini gizleyerek, kendisini farklı göstererek, muhafazakarlarla muhafazakar gibi görünen, liberallerle liberal gibi görünen, solle solcu gibi görünen ve kendi kimliğini, kişiliğini gizleyerek hedefine ulaşmaya çalışan gizli ve sinsi bir örgüt. Bunun bizim tarihimizde örnekleri çok yok değil ama çok az. İşte 1000'li yıllarda, 1200'lerde galiba, Haşhaş'ın, Hasan Sabbah liderliğindeki Haşhaş'ın örgütü buna benziyor ama ortalama insan, sokaktaki insan bunu çok bilmez. O nedenle insanımız uzun yıllar bunu gözlemleyemediği için daha bir sempatiyle baktı. Şimdi biz bunu anlayamamışken dış dünyanın bunu kısa sürede anlayabilmesini de beklemek çok doğru değil ama onlar için şunu söyleyebiliriz. FETÖ bir sivil toplum örgütü değil. Esasen sapkın bir tarikat ya da sapkın bir dini grup anlamında bir kült harekettir. Kült harekettir. Bunu belki Batılılar bununla daha iyi ifade edilebilir. Kendilerini kutsal gören, liderlerini kutsal gören, yaptıklarını kutsal gören ve bunun içinde her türlü adanmışlığı yerine getirebilen, aklı kullanmayan, rasyonaliteyi kullanmayan, asla sorgulamadan her türlü eylemi yapabilen örgütler için kullanılır kült ifadesi. 1978'de Amerika'da böyle bir hareket vardı. Halkın Tapınağı galiba örgütü, yanlış hatırlamıyorsam. Halkın Tapınağı tarikatı, yani müritlerini topluca intihar ettiren, 911 kişiyi bir gecede intihar ettiren, sonra da polisle çatışan bir örgüt. Keza Amerika'da Aum Shinrikyo diye, pardon, Japonya'da bir tarikat vardı. Bu tarikat da işte metrolara sarin gazı atarak dünyanın kıyametinin geldiğini ifade eden bir örgüttü. Bağlıları bir şekilde cezalandırdılar. Japonya'da idam edildiler. Ama ne garip ki işte böylesi sapkın bir örgüt, 250'den fazla şehidimize neden olmuş bir örgüt ve liderleri bugün büyük bir rahatlıkla dolaşıyorlar.
Evet. Sen darbeye giden süreçten de söz ettik. Hem de nasıl bir örgüttü ondan bahsettik. Peki nasıl örgütleniyor FETÖ?
Ona da değinelim. Tabii biraz önce bir şeye daha ifade edelim. Amacı nedir derken biraz ifade ettik ama inandıkları amaçlara doğrultusunda bir dünya yaratmak esasen.
Nedir bu dünya?
Kendi liderlerine kainat imamı, Tanrı'nın yeryüzündeki eli, sonra Mehdi gibi bir anlam yüklüyorlar. Şimdi burada bu kavramlar tabii bizim medeniyetimizde de yer yer kullanılan kavramlar. Fakat şöyle bir farklılık var. Bu kavramlar kullanılarak bu kavramların içeriği boşaltılan bir örgütle karşı karşıyayız. Yani İslami gelenekte, İslami geleneğin ya da inanışın çerçevesini çizen kurallar vardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir, ikincisi hadislerdir, üçüncüsü işte alimlerin söyledikleridir, dördüncüsü gelenektir. Eğer siz bağlılarınızı bütün bunlardan soyutlayarak, bunların dediği değil, ben doğrudan peygamberle görüşüyorum, ben rüya ile haşa Allah-u Teala diyalog kuruyorum, haşa işte çok yüksek mertebelerle iletişime geçiyorum diye bağlılarınızı inandırdığınızda, sizin bağlılarınızı aslında İslami gelenekten tamamen koparmış ve tamamen kendinize tabi olan, her dediğinizi kutsayan bir topluluğa dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla kendilerinin inandıkları, bunu şunun için söylüyorum. Çünkü bu geleneği ortadan kaldırdığınızda, bu sınırları ortadan kaldırdığınızda, Kur'an ve hadis sınırlarını ortadan kaldırdığınızda neyi yarattığınızı onlar biliyor. Nasıl bir dünya hayal ettiklerini, nasıl bir dünyaya evrileceklerini onlar biliyor. Onların dışında bizlerin çok fazla bilgi sahibi olması söz konusu değil ama son derece totaliter, son derece baskıcı, sadece kendileri gibi inananlara yaşam hakkı tanıyan bir dünya arzuladıklarını işte milletin imkanlarıyla milleti bombalamalarından çok net bir şekilde anlıyoruz. Türkiye'de hakim oldukları kurumlarda ya da etkin oldukları yerlerde kendilerinin dışında hiçbir canlıya bile, bırakalım insanı, kendileri gibi inanmayan başka canlı türlerine bile imkan tanımadıklarını çok net olarak görüyoruz. Yine çok benzer bir şekilde Türkiye'de çok güzel kurumlar var. İnsanlar rekabet halindedir ama adalet eksenli ya da adalet eksenli bir şey olduklarında sonuçlarına çok güzel bir şekilde rıza gösterirler. Bunun en güzel sistemi ÖSYM sistemidir. ÖSYM sistemi Türkiye için son derece değerli. Türkiye'yi belki kalkındıran, geliştiren en önemli kurumlarından birisidir. Niye? Çünkü Türkiye'de bir gencimizi en alttan en üste çıkarabilen bir mekanizmadır. Belki beni de sizi de pek çok insanımızı da orta ya da alt gelirli bir grup durumdan Türkiye'nin en elit kesimine çıkarabilen bir mekanizmadır.
Fırsat eşitliği,
Fırsat eşitliği sağlıyor. Ve bunun üzerinde insanlar işte farklı düşünce grupları, inanç kesimleri, dünya görüşüne sahip olanlar hemfikir. Yani işte solcusu, sağcısı, ülkücüsü, ülkücüsü, İslamcısı, inananı, inanmayanı, ateisti vesairesi farklı düşünüyorlar ama bu rekabetçi sistem üzerinde yarıştıkları için herkes bunun üzerinde hemfikir. Bu zamana kadar herhalde hiçbir inanç grubunun aklına ÖSYM'ye sızıp orada soruları çalarak sadece kendileri gibi inananlara ya da kendileri gibi düşünenlere yükseltmek aklına gelmemiştir. Aklına gelse bile böyle bir adaletsizliğin, böyle bir adaletsizliğin gençliğin geleceğini çalmak olduğunu, ülkenin geleceğini çalmak olduğunu bilerek böyle buna tevessül etmemiştir. Ama bu bile, yani sadece bir tek örnek bile bu örgütün zihin dünyasını, zihin kodlarını anlamak için yeter. Orada siz soruları çaldığınızda sadece soruları çalmış olmuyorsunuz. Ülkenin geleceğini oluşturan gençliği geleceğini çalmış oluyorsunuz. Ülkenin gençliğini geleceğini çalmış oluyorsunuz. Böyle bir zihin dünyası var. Soruyu bir kez daha söylerseniz belki oradan devam edebiliriz.
Tabii suçla ilgili çok aktivitesi var.
Evet.
Soruları çalmak, ÖSYM'ye sızmak sadece onlardan biri. FETÖ'nün örgüt yapısına da değinelim Sayın Böbü. Nasıl örgütleniyor FETÖ?
Evet. Tabii Türkiye bu konuda tecrübeli. Ben görevlerim gereği yurt dışında pek çok kurum ve kuruluşlarla, yetkili isimlerle de görüşmelerimde bunu ifade etmeye çalışıyorum. Onların anlamaları biraz zor ama biz biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü hep birlikte yaşananlara şahit olduk. Önce sivil bir örgüt gibi görünüyorlar. Daha belirli kavramları öne çıkarıyorlar. Barış, diyalog gibi kavramları. Sivil toplum örgütü olarak örgütleniyorlar. Daha sonra okullar kuruyorlar. Ve okullara da çok zeki, çok nitelikli çocukları getiriyorlar, orada yetiştiriyorlar. O okullardan sonra bir taraftan sivil toplum örgütleriyle, ekonomik çevrelerle yakın ilişkiler kurarken ağır ağır sistemin ne diyelim girdikleri ülkelerin etkili çevrelerini ele geçirmeye başlıyorlar. Bunu yaparken de bir tek şekilde görünmeyebiliyorlar. Yani bunu yaparken Türkiye'de insanlar örneğin ne bileyim sol tandaslıysa hep sol tandaslıdır. Sağ tandaslıysa sağ tandaslıdır. Daha dini muhafazakar bir eğilimi varsa öyledir. Ama kendi idealleri doğrultusunda işte duruma göre solcu, duruma göre sağcı, duruma göre dindar, duruma göre milliyetçi görünen bir eğilim yoktur. İnsanlar nasılsa öyle görünürler. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğün gibi yol ol ya da olduğun gibi görün. Buradaki felsefe ya da örgütlenme tarzı tam tersi. Asla göründüğün gibi olma, asla olduğun gibi de görünme. Böyle olunca da şimdi kurumlarda ya da toplumda siz farklılık var sanıyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki bunu daha önce işte önceki yargıda çok net olarak görüldü. Bakıyorsunuz soldan geliyor bir isim ama gelen aynı örgüt içerisinden gelen bir isim. Ya da sağdan geliyor ya da başka toplum kesimlerinden geliyor, mezhep gruplarından geliyor. Ama bakıyorsunuz gelen aynı merkezden geliyor. Yani şeytana neredeyse şapkasını ters giydirebilecek şeytani bir akıl. Örgütleniyorlar. Okullardan sonra bu okullardan mezun olan çocuklar, öğrenciler özellikle yönlendiriliyor. Nereye yönlendiriliyor? Girdikleri ülkelerin en merkezi kadrolarına. Ne olabilir bu? İstihbarat örgütleri, girdikleri ülkelerin yargı mekanizmaları ya da askeri okullar. Sadece Türkiye değil, pek çok yerde. Bir süre sonra bakıyorsunuz, sizin merkezi devlet kadrolarınız, merkezi istihbarat kadrolarınız, merkezi polis yargı kadrolarınız, askeri kadrolarınız çok farklı gibi görünen ama sonuçta aynı yerden yönlendirilen insanlarla işgal edilmiş, ele geçirilmiş. Bir ara bir Afrika ülkesine gitmiştim. Orada bakanla görüştük. Ülkesini söylemeyeyim. Ben bunları dile getirdim. O da şöyle bir şey söyledi. Bir ara Türkiye'de de vardı daha bu örgütü yeterince tanımayanlar için bunlar iyi çocuklardır gibi. O bakan da dedi ki bunlar işte okul yapıyorlar. Ondan sonra sivil toplum örgütleri şeklinde örgütleniyorlar. Ben de şu soruyu sormuştum kendine. Öylece bırakmıştım. Bu okul, dikkat edin, bu okuldan mezun olanlar nereye gidiyorlar? Hangi yerlere giriyorlar? Daha çok nereyi tercih ediyorlar? Sivil hiçbir alanda tercihleri var mı? Yoksa sistemi ele geçirmek için merkezi kadrolara mı giriyorlar? Bunları ifade etmiştim. Dolayısıyla kendilerini gizleyerek sızma, sızıntı demişler. Aslında bir anlamda yıllar önce ifade etmişler dergileriyle sızıntı diye. Evet. Bir sızma ve kendilerini çok farklı göstererek bütün bir sistemi ele geçirme çabaları var. Şunu da söylemek gerek. Bu tür örgütlerin ya da FETÖ'nün çok ciddi bir toplumsal karşılığı yok. Türkiye'de de çok yok. Bulundukları ülkelerde de çok yok. Ama zaten böyle bir amaçları da yok. Yani insanları ikna ederek toplumu demokratik bir şekilde rekabetçi bir ortamla başkalarıyla yarışarak bir yere gelmek gibi amaçları yok. Tam tersine yönetici elitleri bir şekilde ele geçirerek, elde ederek ya doğrudan kendileri gibi insanları oraya getirerek ya da ülkeyi yöneten insanların açıklarını bularak, gizli kameralarla, gizli mekanizmalarla işledikleri suçları ortaya çıkararak ya da suç işleterek o insanları kendilerine ram olmaya mahkum eden bir yöntemleri var.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında böyle galiba. Evet, bütün evet. Yapısı bu şekilde. FETÖ bir sivil toplum oluşumu mudur yoksa bir cemaat midir?
Şimdi bu konuda da biraz kafa karışıklığı var. Öncelikle şunu söyleyeyim. FETÖ'dan hareketle bütün cemaatlerin tehdit olduğunu düşünmek en fazla FETÖ'ye yardım eder. Ya da FETÖ mantığının bir uzantısıdır. Bunu söylemiş olayım.
Genellemeden kaçınmak lazım.
Genellemeden kaçınmak lazım. Bunun da ötesinde böyle yaptığımızda FETÖ için alan temizliği yapmış oluruz. FETÖ ilk başta belki daha masum işler yapıyor olabilir ama geldiği nokta itibariyle küresel işbirliklerini ve girdiği ilişkileri çok net bir şekilde biliyoruz. Eğer bir sivil toplum örgütü ise bir sivil toplum örgütü niye izleme mekanizmaları kurar? Bir sivil toplum örgütü niye ülkenin istihbaratında örgütlenmeyi tercih eder? Bir sivil toplum örgütü niye 10 yıllarca askere girmek için kendinizi farklı gösterin? FETÖ'nün kasıtlarında çok net bir şekilde görünüyor. Yani az önce ifade ettim ya, Hazreti Mevlana'nın tam tersi. Bizim insanımız, Anadolu insanı, Anadolu irfanı yüzyıllardır bunu söyler. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Yani kendini farklı gösterme, kendini geliştir şeklinde. Eğer böyle bir sivil toplum örgütüyle olmuş olsaydı, bütün sistemi ele geçirme çabaları söz konusu bunu amaçlamazdı. Şunu da ifade edeyim, FETÖ gibi dini motifli terör örgütleri ile belki en fazla mücadele edebilecek, onların ipliğini pazara çıkarabilecek olan daha meşru, daha sağlıklı, daha gelenek içerisinden asırlardır varlıklarını sürdürebilen sivil toplum örgütleri ya da cemaatlerdir. Eğer bu sivil toplum örgütleri ya da cemaatleri de biz ortadan kaldırırsak, FETÖ için alan tamamen temizlenmiş olur. Niye? Çünkü zaten FETÖ bir sivil toplum örgütü olarak, bir cemaat olarak ortada değil. Hiçbir şekilde siz hiç gördünüz mü ya da hiç duydunuz mu ben bu örgüttenim diyen? FETÖ'nün kendisi de bunu söylemiyor. Yani dolayısıyla kendisi olarak var olmayan, varlığını kendisi olarak hissettirmeyen, çok farklı şapkalarla varlığını ortaya koyan bir mekanizma. Şimdi diğer cemaatleri ortadan kaldırsanız bile FETÖ'yü kaldırmış olmuyorsunuz. Tam tersine onunla mücadele edebilecek antivirüsleri, panzehirleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bunu biz 28 Şubat'ta çok net bir şekilde gördük. 28 Şubat yönetiminin maalesef yanlışları nedeniyle diğer dini gruplar, sivil toplum örgütleri kapatılırken FETÖ için alan temizliği yapılmış oldu. Dolayısıyla bu anlamda bu konuştuğumuz bir ölçüde geçmişte yapılmış oldu. FETÖ daha fazla sisteme yerleşerek daha az kendisinin ne olduğunu söyleyen gruplardan da bir anlamda kurtularak daha fazla zarar verdi. O nedenle FETÖ'nün yaptıklarından hareketle diğer sivil toplum örgütlerine tehdit olarak görmek son derece yanlış. Nihayetinde biz demokratik bir sivil ülkeyiz. Dini, seküler, sportif, her ne ekonomik, her ne amaçlı olursa olsun sivil toplum örgütleri, demokratik toplumların demokratik de olmasına da çok gerek yok. Sivil toplumların vazgeçilmez unsurlarıdır. Kaldı ki bizim medeniyetimiz açısından bakıldığında biz esasen vakıf medeniyeti olarak bilinen bir medeniyetiz. Yani geçmişte vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri çok güzel işler yapmışlar ve esasen devletten, Osmanlı Devleti'nin döneminden de çok daha etkili bir şekilde insanların gönlüne giren, insanlarla birlik, insanların değişimine, dönüşümüne katkı veren örgütlerdir.
Evet, Sayın Bülbül, FETÖ sadece Türkiye'yi mi tehdit ediyor?
Bunun böyle olmadığı aşikar çünkü 150'den fazla ülkede örgütleniyor. Evet. Çok farklı ülkelerde örgütleniyor. Şunu da söyleyelim, peki FETÖ niye Türkiye kaynaklı ya da Türkiye merkezli bir terör örgütüdür? Bunun önemli olduğunu, bu sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Niye örneğin böyle bir terör örgütü bir Avrupa ülkesinden, bir Afrika ülkesinden ya da başka bir İslam ülkesinden çıkmıyor da Türkiye'den çıkıyor? Bu esasen Türkiye'nin anlamıyla, Türkiye'nin kavradığı, kuşattığı anlamla, potansiyeliyle, tarihiyle, medeniyetiyle, misyonuyla ilgili. Türkiye tarihi itibariyle çok köklü bir deneyime, çok köklü bir birikime sahip bir ülke. Bu anlamda oyun kurucu bir ülke. Bu tür oyun kurucu ülkeler tek başına bırakılmazlar, yalnız bırakılmazlar. Bu tür oyun kurucu ülkeler üzerinde küresel aktörler çok daha fazla çaba sarf ederler. Bunu nereden biliyoruz? Örneğin Almanya'dan biliyoruz. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda bir küresel kalkışma yaptı, yenildi. 2. Dünya Savaşı'nda da benzer bir durumla karşı karşıya kalındı. Sonunda galipler, muktedirler Almanya'ya anayasasını dayattılar. Siz şu kadar askeriniz olacak, şu kadar polisiniz olacak, şu kadar güvenlikle ilgili teçhizatınız olacak. Bugün Almanya galiplerin dayattığı bir yöntemle yönetiliyor. Türkiye için belki bu kadar aşikar değil ama Türkiye'de uzun yıllar vesayetle yönetildi. Ben 1961 Anayasası'nın da Türkiye için benzer bir işlev gördüğünü düşünüyorum. Türkiye'de de biz Soğuk Savaş vesayetini çok net bir şekilde biliyoruz. 1961 Anayasası'dır esasen bu vesayetin kaynağı, yani milletin iradesini gölgeleyen, kontrol eden bir mekanizma. Askeri vesayetle, yargısal vesayetle, bürokratik vesayetle bunun kontrol edilmesi çabası. Bu Soğuk Savaş vesayetinin işlemeyeceği 28 Şubat'ta çok net bir şekilde anlaşıldı. Yani Soğuk Savaş vesayetiyle milletin değerlerine tepeden bakan, milletin değerleriyle kavgalı bir vesayet üzerinden küresel bir dünyada, açıklık döneminde, ne bileyim özgürlük döneminde bu Soğuk Savaş vesayetinin yürütülemeyeceği çok net bir şekilde görüldü. O zaman bu vesayet ile Türkiye yönetme çabası içinde olanlar vesayetin gerekçesini değiştirdiler. Artık eskisi gibi daha belki seküler bir vesayet yerine daha dini görünümlü bir vesayetle Türkiye yönetme çabası içine girdiler ve FETÖ'yü bir anlamda imal ettiler, ürettiler ya da işbirliğine girdiler. Bunun Türkiye'den üretilme çabası esasen bu dediğim gerekçelerle söz konusudur. Ve bu anlamda FETÖ, Soğuk Savaş vesayetinin yerini alan yeni bir vesayetçi yönetim çabasıdır. Türkiye'yi vesayet yönetmek isteyenler açısından vesayetin gerekçesi önemli değil. Vesayet sekülerliğe dayanabilir, laik bir gerekçeye dayanabilir, başka bir gerekçeye dayanabilir. Önemli olan onlar için vesayet altında Türkiye'yi yönetebilmek. Dini gerekçeye de dayanabilir ki FETÖ böyle bir amaçla üretilmeye çalışılmıştı. Ama Allah'a şükür Türkiye bütün bu vesayetleri aşarak bugün geldiği noktaya gelebildi.
Efendim, FETÖ tehdidi bitti mi peki?
Sadece Türkiye için mi tehdit demiştiniz? Belki ikisini birleştirerek söyleyebiliriz, birleştirerek cevap verebiliriz. Türkiye açısından FETÖ tehdidi büyük oranda aşıldı. Ama FETÖ tehdit olarak diğer ülkeler için çok daha büyük bir tehdit. Çünkü o ülkeler bilmiyorlar ya da bilseler bile Afrika ülkeleri, ne bileyim bazı Türk Cumhuriyetleri, bazı ülkeler belki bunu görmek istemeyebilirler. Ya da FETÖ'nün orada kat ettiği mesafe nedeniyle bu gölgeleniyor olabilir. Dolayısıyla bu onlar için çok daha büyük bir tehdit. Ama Türkiye için çok büyük bir aşamayı geride bırakmış durumdayız. Başladığım noktaya dönersek, o zaman fısıl fısıl konuşan, ancak gizli ortamlarda tehdit ifade edebilen ve akıl sağlığımızdan kuşku duyulmasın diye gördüğümüz resmi bile söyleyemeyen bir Türkiye'den bugün bunları rahatlıkla özgürce tartışabilen bir Türkiye'ye geldik. Türkiye için bazıları hala çok büyük korkulardan ifade ediyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Büyük oranda bu tehdit aşıldı. Fakat şöyle bir şey var. Terör örgütünün anlam dünyasının zihin kodlarını yeterince çözebilmiş değiliz. Evet, belki bütün Türkiye'yi tekrar büyük bir kaosa sürükleyecek potansiyelleri yok ama zihin dünyasını yeterince çözemediğimiz için her biri birer canlı bomba gibi çok ciddi riskler barındırabilir. İşte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne suikast düzenlemeleri gibi bu terör örgütleri çok ciddi zararlar verebilirler. O boyutuyla çok ciddi bir risk hala devam ediyor. Ama bu tehdidinin görülmesi ve tehdidin herkes tarafından kabul edilmesi çok önemli bir aşama. Az mı sanamayacak bir aşama. Bunu kaydetmek gerekiyor. Ama Türkiye dışındaki ülkeler içindeki çoğu dost ülkelerdir. Onlar için tehdidin daha büyük oranda devam ettiğini söyleyebiliriz.
Evet. FETÖ elebaşının ABD tarafından iade edilmesi meselesini nasıl değerlendirmek gerekir?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, batılı ülkeler, bunlara dair esasen çok dönem dönem ağır eleştiriler yapıyoruz. Ama bu ülkeleri tek bir ülke gibi görmemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gerçekten toplumsal değere saygılı, demokratik, insan haklarına saygılı, özgürlükçü, çoğulcu bir kesim var. Bunlar da kendi ülkeleri için daha iyi olan istiyorlar. Ama bu tür ülkelerde belirli mahfiller de var. Kendi çıkarları için başka ülkelerin ateşe atabilen, başka ülkelerin geleceğini karartabilen mekanizmalar da söz konusu. Bu anlamda bir ABD'deki bir kısım çevrelerin FETÖ ile işbirliği içerisinde oldukları net bir şekilde görülüyor. Türkiye'de bunu kırabilmek, belki de diğer bunları etkileyebilecek daha demokratik çoğulcu ABD çevrelerinin etkin olabilmesini sağlayabilmek için çaba sarf ediyor. Yani er ya da geç bu bir şekilde çözülecek. Yani bir terör örgütü lideri sonsuza kadar bir ülkede sığınamaz, sonsuza kadar korunamaz, sonsuza kadar varlığını gizleyemez. En büyük aşama kat edildi, ben öyle söyleyeyim. En büyük aşama aşıldı. Neydi o? Gerçek yüzüyle bir terör örgütünü görebilmek. Yani Hasan Sabbah gibi yıllarca, on yıllarca kendinizi gizliyorsunuz. Ama artık insanlar, Türkiye'de özellikle on yıllarca Türkiye'nin imajını kullanan, Türkiye'nin anlamını kullanan, Türkiye'nin değerini kullanan, kendi amaçları doğrultusunda Türkiye'nin değerini kötü bir şekilde kullanan bir örgüt ve lideri gerçek yüzüyle biliniyor. Bu çok önemli aşama. Öyle ya da böyle bir şekilde ben yargılanacağını, bir şekilde yaptıklarının karşılığını göreceğini düşünüyorum.
FETÖ'den alınacak dersleri de konuşalım değerli hocam.
Bu çok önemli bir konu. Yani bir başka program konusu belki de. Öncelikle belki şunu ifade etmek gerekiyor. Milletimiz bir destan yazdı. O yılları hatırlayalım. Bizler çok net olarak biliyoruz. Türkiye'de milyonlarca insan sokaklardaydı. 15 Temmuz gecesinden sonra, ertesi gece, ertesi hafta, hatta ertesi aya kadar gece gündüz sokaklardaydı.
7 Ağustos'taki Yeni Kapı mitingini de hatırlamak lazım.
Yani 3 milyon insan bir toplandı. Ki öyle yani Türkiye'nin bütün renkleri oradaydı. Hı hı. Bütün partileri oradaydı. Bu Türkiye'de FETÖ'ye karşı gösterilen ortak sağduyu, ortak işbirliğini de çok net bir şekilde gösteriyor. Şunu söyleyeceğim. Tabii 7 Ağustos daha ileri bir zaman. Ama bir taraftan uçaklar bombalarken, bir taraftan kimin FETÖ'cü olduğunu bilmeden sokaklarda insanlar gösteri yapıyorlar. Şöyle düşünün. Yani insanlar ne bileyim PKK'lı olsalar, insanlar DAEŞ'li olsalar kendi giyimleriyle ve böyle olduklarını ifade ederek bu terörist hareketlerini yapıyorlar. Dolayısıyla kiminle mücadele ettiğinizi biliyorsunuz. Diğer ülkeden bizleri dinleyenler de buna dinleyenlerin de dikkatimi çekiyorum. Kiminle mücadele ettiğini bilen ve kendisi gibi var olan terör örgütlerle mücadele etmek önemli bir şey. Ama bir de şöyle düşünün. Ne olduğunu göstermeyen, size sizin gibi giyinerek, sizin gibi düşünerek size yaklaşan ve bilmediğiniz bir terör örgütüyle mücadele ediyorsunuz. Ve insanlar buna karşı günlerce, milyonlarca insan sokakta. Şunu biliyoruz, bazen bazı ülkelerde bu tür olağanüstü durumlar olduğu zaman insanların bir kısmı yağmacılık yaparlar, kapkaççılık yaparlar, soyguculuk yaparlar. Milyonlarca insan günlerce, gece gündüz sokakta kaldı. Bir tek karıncanın incitildiğine dair bir haber, bir görüntü gördünüz mü? Hayır, bir tek yağmacılık gördük mü? Bir tek hırsızlık gördük mü? Dolayısıyla Türkiye milletimiz gerçekten bir terör örgütüyle, ki ne olduğu bilinmeyen bir terör örgütüyle en barışçı, en demokratik, en anlamlı bir şekilde nasıl mücadele edilir? Bunu çok net bir şekilde bütün dünyaya gösterdi. Dünya medyası bunu yeterince görmedi. Görenler de var, onlara selam olsun. Ama şeyle kıyaslayalım, bir aralar Tiananmen Meydanı'nda bir genç bir tanklara karşı durmuştu. Tüm dünya medyası onu kahramanlaştırdı. Bizim o gün her bir insanımız en az o kahraman kadar kahramandı, öyle söyleyeyim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli
daha
hocam.
Daha şeyler de var. Birkaç ders daha var. Ben onları da ifade edeyim. Biraz da vaktimizde varsa. İkinci bir belki çıkaracağımız ders. Türkiye ya da öneri öyle söyleyelim. Türkiye bu şeytani gücü en iyi bilen, bu şeytani gücünün en iyi farkında olan ülke. Bu nedenle biz, evet biz zarar gördük. Biz bu tecrübeyi edinmek için çok acılar, çok bedeller ödedik. Binlerce gazimiz, yüzlerce şehidimiz ve belki de sayısını bilmiyoruz. Onlarca, yüzlerce, binlerce bu terör örgütünün ihanetine uğramış, ihanetiyle, komplosuyla karşı karşıya kalmış insanımız var. Çok ciddi bir bedel, birikim elde ettik. Türkiye yılmadan, usanmadan bu birikimi diğer ülkelerle paylaşmalı. Evet biz farkındayız ama diğer ülkeler bunun farkında değil. Onu söylemek, görmek gerekiyor. Şunu bazı insanlar söylüyorlar. Artık bir birikim elde edildi ama yine ısrarla ifade etmek gerekiyor. Ya o hiç FETÖ'cü gibi görünmüyor. FETÖ'cü olduğunu söylemiyor gibi argümanlara artık geride bırakmak. Bunlara asla inanmamak gerekiyor. Çünkü niye? Bu terör örgütünden bir tek Allah'ın kulu yok ki işte hapishanedeki mahkumların yani milleti bombalarken yakalanan insanlar var. Bir tek neredeyse bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla ben FETÖ'cüyüm diyen bir tek insanın olmadığı bir yerde insanların FETÖ'cü olmadığını söylemelerine itibar etmemek gerekiyor. Üçüncüsü FETÖ çok kötü bir ahlak bıraktı. Çok kötü bir gerçekten miras bıraktı. Yani diğer bazı şeyler bozulursa bunlar düzeltilebilir. Ama ahlak bozulursa ki tuz gibidir. Başka şeyler kokuşursa tuzla önlersiniz. Ama tuz kokuşursa neyle önleyeceksiniz? FETÖ çok kötü bir ahlak bıraktı. Amacına ulaşabilmek için her türlü mekanizmanın kullanabileceği ahlakı. Bununla mücadele etmek FETÖ ahlakıyla ahlaklanmamak gerekiyor. Bir başka belki çıkarılması gereken ders şu. Şöyle bir tartışma da yürütülüyor. Efendim Türkiye yani buradan çıkarılacak ders laiklik dersi. Eğer daha fazla laik olursak FETÖ sisteme sızamazdı gibi. Laiklik tartışması yapıyor değilim ama şunu ifade etmek gerekiyor. FETÖ'dan bence çıkarılacak ders bu değil. Çünkü FETÖ'nün Türkiye'de sisteme girmesinin önemli nedenlerinden birisi Türkiye'deki katı laiklik uygulaması. Katı laikçilik uygulaması. İnsanlar bu katı laikçilik uygulaması nedeniyle bir anlamda belki biraz onların kendilerini gizlemelerine belki kısmen sempati duymuş olabilir. Eğer bunun yerine katı laikçilik uygulaması olmayıp insanların giyimleriyle, inançlarıyla, değerleriyle uğraşmayan ve bu anlamda herkese eşitçe yaklaşan, herkese özgürce yaklaşan, herkese çoğulcu bir kimlikleriyle yaklaşan bir Türkiye olmuş olsaydı FETÖ gibi örgütlerin sisteme girebilmeleri çok daha zor olacaktı. O nedenle yanlış bir sonuç çıkarmamak gerekiyor. Belki FETÖ'den alacak ders Türkiye'nin daha fazla adalete, daha fazla çoğulcuğa, daha fazla özgürlüğe ihtiyaç duyduğu ama asla daha fazla katı laikçiliğe ihtiyaç duymadığı bunu ifade etmiş olalım. Dönem dönem mağdurlar oluyor deniliyor. Şöyle ifade edelim, dinleyicilerimiz de lütfen düşünsünler. Oldukları gibi asla görünmeyen, kendilerini sürekli gizleyen bir terör örgütüyle mücadele edildiğinde burada mağduriyet olmaması kaçınılmaz. Niye? PKK ile mücadele ettiğinizde ya da DHKBC gibi terör örgütleriyle, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğinizde yanlış isimleri mahkum etmek çok olası değil. Niye? Çünkü zaten insanlar oldukları gibi neyi savunuyorlarsa bir PKK'lı ben PKK'lıyım diyor. Bir DAEŞ'li giyimiyle, kuşamıyla, düşüncesiyle açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama size sizin gibi görünen, sizin gibi giyinen, sizin gibi düşündüğünü ifade eden bir terör örgütüyle mücadele ederken gerçekten o içine saklandığı masum insanlarla bu teröristleri birbirinden nasıl ayıracaksınız? Bu o kadar kolay bir iş değil. Burada çok önemli mesafeler kat edildi, bu değerli. Burada bir mağduriyet varsa bu mağduriyetin de sorumlusunun FETÖ olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Bazen bu tür iddialar söz konusu olduğunda sanki başka nedenlerle bu mağduriyetler oluyormuş gibi ifade ediliyor. Bir mağduriyet söz konusuysa eğer bunun da sorumlusunun FETÖ olduğunu çok net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Az önce söyledik diğer cemaatleri, STK'ları suçlamamak. Çünkü diğer sivil toplum örgütlerini suçladığımızda onların da benzer şekilde davranacağı varsayımla hareket ettiğimizde sivil alanı iyice daraltmış oluyoruz. Bu sivil alanın daha fazla daraltılması demokratik ve çoğulcu toplumlar için daha toplumlar için önemli bir tehdittir. Bir başka şey belki bir antivirüs ihtiyacı. Bu hepimize düşen bir sorumluluk. Yani sıradan bir insan nasıl oluyor da ne oluyor da kendi halinde bir kişiyken FETÖ mekanizmalarına girerek bir mankurda dönebiliyor, mankurtlaşabiliyor. Belki bunun antivirüsünü üreterek bir şekilde FETÖ ile ilişkilendirilmiş insanları o antivirüsle oradan kurtarmamız gerekiyor. Bunu yapabilmiş değiliz. Dolayısıyla yani hangi mekanizmalarla insanlar o terörize anlayışın, idrakin kurbanı oluyorlar, bunu yapı çözümü yeterince yapabilmiş değiliz. Burada mankurt demişken Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir kitabı var. Dinleyicilerimiz mutlaka okusunlar. Gün Olur Asra Bedel. Orada mankurt efsanesini çok net bir şekilde ifade ediliyor. İşte o romanda geçen efsaneye göre eski zamanlarda toprakları Juan-Juanlar tarafından işgal edilir. Belirli bölgenin insanları. Juan-Juanlar çok acımasızdır. İşgal ettikleri insanlar bölgenin gençlerini alırlar. Onların kafa taslarını, derilerini yüzerek oraya devenin bir yerinden özel bir deriyi başına yerleştirirler ve günlerce kızgın güneş altına bırakılırlar. O kafatasından çıkan saçlar yukarı çıkamadığı için aşağı iner ve onun o acıyla bütün benliği silinir, bütün hafızası silinir ve geriye yönelik olarak hiçbir şey hatırlamayan ve ondan sonra da sadece efendisinin talimatları hareket eden ve sadece o efendinin talimatları doğrultusunda her türlü hareket yapabilen bir insana, artık mankurta dönüşür. Burada da öyle bir hikaye anlatılır. Nayman Ana'nın oğlu Colaman da bu Juan-Juanlar tarafından esir edilmiştir. Kaçırılmıştır daha doğrusu. Anne yüreği kim olursa olsun her durumda çocuğunu kurtarmak için canhıraş çabalar çalışır. Bir şekilde oğlunu bir yerde bulur. Oğluna işte ben senin annenim der. Baban Tomanbay'dı galiba. Dönenbay. Babanı hatırla. Baban Dönenbay der. Bu esnada efendileri tarafından görülür. Colaman'a sorarlar. Kimdi o? Colaman hatırlamaz. Bunun üzerine der ki efendileri, bir daha geldiğinde şu okla o kişiyi öldür. Bir daha geldiğinde Nayman Ana tekrar yalvarır oğluna. Babanı hatırla. Sen benim oğlumsun derken efendilerin yaklaşmakta olduğunu gören annesi kaçar ve o esnada oğlu Colaman okuyla annesine vurur ve inanışa göre annesi yazması yere düşer ve bir kuş olarak göğe yükselir. Cengiz Aytmatov çok güzel ifade eder. Orada kimsesiz bir insan, yalnız bir insan gördüğü zaman kuşun geldiğini Dönenbay babanı hatırla diye herkese öttüğünü ifade eder. Yani bu mankurt efsanesi aslında karşı karşıya olduğumuz tehdidin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Mezarlığını da ortaya koyuyor. Evet, Kırgız evet. Yazarın eseriyle.
Tabii ki. Şöyle bitirelim, düşünelim bir an için. Ya FETÖ başarılı olsaydı? Bir an için dinleyicilerimiz bunu hayal etsinler. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir bölge, nasıl bir dünyayla karşı karşıya olacaktık? Yani Hitler tipi diyeceğim ama ondan çok daha vahşi, çok daha katı, çok daha ağır bir totaliter ortamla karşı karşıya kalacaktık herhalde. Milletimizin kahramanca direnişi, Cumhurbaşkanımızın rehberliği, Türkiye'yi de, bölgemizi de, dünyayı da, özellikle zihin dünyamızı da böyle bir işgal hareketinden kurtardı. Türkiye ve dünya başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kahramanlarımıza çok şey borçludur. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle analım.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Darbe girişimi ve milletin zaferini değerli konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kudret Bülbül ile birlikte konuştuk. Efendim Çeşme Cihan programının bu haftalıkta sonuna geldik. Programı Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran birlikte hazırladılar. Teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimizi ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder vardım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak önümüzdeki hafta buluşmaya geliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Çeşmi Cihan.